Ayrım 26, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 257, 52. bölüm. Yaklaşık 2 saat boyunca Erwin N-104 karayolundaki tüm radarları açtı. Her ödeme noktasında acımasızca bir zevkle sirenini açıyor ve hafifçe yavaşlayarak gişelerden geçiyordu. Her polis gibi o da serbestçe davranabilmek için katı yasal kuralların bazen çiğnenmesi gerektiğini biliyordu. Özellikle karayolunda alınan önlemler onu öfkelendiriyordu. Bu sıfır risk teorisi ona acınası geliyordu. Bir gün kesinlikle taşıtları da yasaklayacaklardı. Saat 11.30, 300 kilometreden fazla yol almıştı. Bu hızla giderse öğle üzeri Paris'te olabilirdi. Kendisini Paris'te beklemesi için Kripo'ya haber vermişti. Kripo'nun tuhaf biri olduğunu duymuş olan emniyet müfettişliğiyle her şey yolunda gitmişti. Erwin Rennes yakınlarında bir benzin istasyonunda durdu. Depoyu doldururken hala soruşturmadaki unsurları kafasında evirip çeviriyordu. Özellikle bir nokta canını sıkıyordu. D. Greco'nun e-postalarında söz ettiği ve hayatını altüst etmiş ve her şeyin anlamını değiştirmiş olan şu son olay neyi ima ediyordu? İntiharına bir açıklama getirebilecek bir olay mı ya da Vissa'nın öldürülmesine? Erwin yaşlı adamın bedenine yerleştirilmiş olan Doktor Almeida'nın sözünü ettiği iğneleri düşündü. Belki o da acının sınırlarında dolaşarak başka bir şeyin peşinde koşuyordu. Depo tam dolmuştu ki cep telefonu çaldı. Benim Maggie. 5 dakika içinde seni ararım. Parayı ödedi, berbat bir kahve içti, bir şişe su aldı ve bir sürü ağrı kesici yuttu. Sonra gidip arabasını benzin istasyonu alanında biraz daha uzak bir yere park etti. Yeniden arabasından çıktı. Otoyoldan gelen uğultular arasında sabah havasını ciğerlerine çekti ve nihayet annesinin numarasını tuşladı. Onunla konuşmadan önce kendini hazırlamayı tercih ediyordu. Maggie iki yüzü olan bir varlıktı. İhtiyar yakınında olduğunda ya da aklına geldiğinde yuvalarından fırlamış gibi duran pörtlek gözleri, tiroidi vardı, ürkmüş bir yüz ifadesi olurdu. Bu gibi durumlarda konuşması hızlanır, sesi gerginleşir, mırıltı halini alırdı. Ama bir de başka bir Maggie vardı. Güler yüzlü, hatta hoş bir Maggie. Cezbedici dudakları olan, sık sık kendiyle dalga geçen, cool ve güzel bir kadın. Bu kadın hayatla oyun oynamaktan, burjuva değerleriyle alay etmekten, günlük hayatın her ayrıntısında gülünecek bir şeyler bulmaktan zevk alıyordu. İki Maggie aynı kökenden değildi. İlki Afrika'nın koyu karanlığından geliyordu ve sanki üç çocuğunun da aydınlatamadığı bir geçmişin izlerini taşıyordu. Bizzat Morva'nın biçimlendirdiği korkmuş ve ürkmüş bir kadın. Diğeri özgürlüğüne kavuşmuş, uyuşturucu kullanmış, isyan etmiş hippi kuşağının katıksız bir ürünüydü. Saçlarında çiçekler olan ve kafası ütopyalarla dolu genç bir kadın. Maggie karşı kültürün Afrika buğuları giymiş ya da Mor filminin Pink Floyd imzalı müziğiyle üstsüz dans etmiş, paçuli kokusu sürmüş bir temsilcisiydi. Efsaneye göre Afrika'da bir kadın rock grubunda da çalmıştı, Salamandres. Bugün marjinalliği çıban haline dönüşmüştü, vejetaryendi, budistti, suda doğum yapılması için mücadele ediyordu. Globalleşmeye ve küresel ısınmaya karşı savaşıyordu. Dünyayı insanların kapatıldığı devasa bir ahıra çevirmek isteyen yaşlı Morva'nın, apolitik katilin tiksindiği her şeyi yapan biriydi. Oğlu şu an hangi Maggie ile konuşacağını bilmiyordu. Maggie sıkıntıları olan Luak'la ilgili uzun ve bıktırıcı bir söyleme başladı. Kuşkusuz Gael'in ortadan kaybolduğundan haberi yoktu. ''Babamla işler yolunda mı?'' diye sorarak onun lafını kesti Erwin. ''Elbette, neden iyi gitmesin ki?'' Bu soru annesini sinirlendiriyordu. Her zaman hayatının en büyük sorununu kocasından gördüğü şiddet yatsıyarak yaşamıştı ve hep savunmaya geçiyordu. Onun ağzında Morvan değeri bilinmemiş bir kahramandı. ''Ne zaman dönüyorsun?'' diye sordu Maggie. ''Yoldayım. Pazar günü seni bekliyoruz.'' Meşhur pazar yemeği. Annesi ona gerçeklerden kopmuş gibi görünüyordu. Ya da organ hırsızı katili ve sadomazoşist askerleriyle gerçeklerden kopmuş olan bizzat Erwin'di. tam telefonu kapatacaktı ki aklına bir ayrıntı geldi. Morvan Di Greco ile Afrika'da tanışmıştı. Maggie onunla karşılaşmış olabilir miydi? Di Greco adında bir asker tanıyor musun?
Hayır.
Port Gentil'de görev yapmış bir deniz subayı.
Gabon'a hiç gitmedim.
Ervan dönemleri karıştırıyordu. Morvan işe 1968'de Başkan Bongo birliklerini oluşturmakla başlamış, sonra 1969'da çivi adam olayını soruşturmak için Zaire'ye gitmişti. Di Greco Morvan'ın Gabon bölümüne aitti. Maggie ise Zaire. Katanga'ya gelmiş olabilir diye bir denemede bulundu. Maggie'nin hafızası canlandı.
Farklı vücut yapısı olan bir adam mı?
Daha ziyade vampir elleriyle 2 metreden uzun bir adamdı.
Geçmiş zaman kipiyle konuşuyorsun, öldü mü?
Dün gece.
Bunun Britanya'daki soruşturmanla ilgisi var mı?
Az çok diye soruyu geçiştirdi Ervan, hatırlamaya çalış.
Kırsalda görev yapıyordu sanırım, maden ocaklarının çok yakınında.
Babamınkilerin mi?
O dönemde babanın maden ocağı yoktu. Adam hatırladığım kadarıyla Katanga'nın en büyük şirketi olan Gesamin maden yataklarının güvenliğinden sorumluydu.
Onu babam mı getirtmişti?
Hiçbir fikrim yok.
Ne hatırlıyorsun?
Maggie buğulu bir sesle cevap verdi. O kadar eskilerde kaldı ki, sert, sinirli, çok zayıf ve sıkıntılı bir adamdı. Siyahlara kötü davranan bir pislik. İşçi haklarını savunmak için bir dernek kurmaya çalıştım.
Babanla olan ilişkisini hatırlıyor musun?
Daha ziyade dostça bir ilişkiydi sanırım.
Fransız hükümeti için görevlerde bulundular mı?
Kadın yavaşça güldü. Afrika'da çürümek zaten yeterince çok yurttaş olmak demekti, bana inan.
Kadın Ervan'ın sevdiği ses tonuyla konuşmuştu. Uçarı, ilgisiz. Ancak bu iki adamın yarattığı izlenim son derece kötücüldü. Biri bir seri katilin izini süren, diğeri bir köle ordusuna zulmeden 2 casus. Gücün gölgesinde çok yakında serpilip gelişecek olan yetişme çağındaki 2 canavar. Bana söyleyebileceklerinin hepsi bu mu? Biraz daha düşün.
Maggie uygun sözcükleri arıyordu. Sanki çılgın biriydi, sanki aklında hep şiddet vardı.
Babamla iyi bir çift oluşturmuş olmalılar.
Böyle konuşma.
Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. Maggie'nin sesi sanki Morvan odaya girmiş gibi hafifçe değişti.
Görüşmelerinden hoşlanmıyordun. Babanın üstünde kötü bir etkisi vardı.
Ervan az kalsın kahkahalarla gülecekti. Aklına konuyla alakası olmayan ancak yıllardan beri dudaklarını yakan bir soru geldi. Afrika'da ikinizin arasında ne geçti?
Sorunu anlamadım.
Birbirinizle tanıştınız ve hemen evlenmeye mi karar verdiniz?
Kadın tuhaf bir kahkaha attı. Aşık olmuştuk.
Ama bu uzun sürmedi.
Yanılıyorsun, aşk hep var, sadece farklı, hepsi bu.
Seni asla anlayamadım.
Baban hasta.
Ervan gitgide artan bir asabiyetle park alanına arşınlıyordu. Taşıtların uğultusu beyninde çınlıyordu. Gökyüzü maviydi. Ancak ergime halindeki bir metalin sertliğindeydi.
Her zaman onun sinirliliğine bir mazeret buluyorsun dedi.
Ervan kavga çıkarmaya çalışan haylaz bir çocuk gibi. Belki de o karısını pataklayan tam bir pislik. Öyle değil mi? 36'da onun gibi bir sürü herif var. İnan bana bu boktan adamların ne Arto'yla ne de Althusser'le bir benzerliği var.
Şair ile filozof annesinin büyük kahramanlarıydı. Son günlerini akıl hastanesinde geçirmiş 2 entelektüel. İkincisinin küçük bir artısı vardı. Bir kriz sonucu 1980 yılında karısını boğmuştu.
İşte üzücü olan da bu. Bizi hiçbir zaman anlamadın.
Yaklaşık 20 yıl boyunca sizinle aynı hayatı paylaştım.
Sen sadece bir kısmını biliyorsun. Bir çiftin özel yaşamında neler olduğunu bilmiyorsun.
Beni ayrıntılara boğma.
Hep ayrı odalarda yattık diye karşılık verdi Maggie sesini alçaltarak. Ama gecenin gizliliği içinde şiddet gerçek yüzünü gösteriyordu.
Ervan onun mahremiyet batağına gömülüyordu. Annesinin hem içten hem de fısıltı halindeki ses tınısı hipnotize ediciydi.
Kapatmam gerekiyor, işim var ve...
Siz onun hastalığının sadece gündüzki halini biliyorsunuz. Geceleri onun içine şeytan girdiğini sanabilirsiniz.
Ervan arabasına geri döndü ve kapısını açtı. Maggie, seni ararım. Ben...
Yemeklerden önce silahını masaya koyduğunu hatırlıyor musun?
Bunu nasıl unutabilirim?
Yalnız olduğumuz bir gece üstüme ateş etti.
Ervan dirseklerini Volvo'sunun tavanına dayayarak başını ellerinin arasına aldı. Babasının geçmişi Nazi arşivleri gibiydi. Eşeledikçe hep yeni bir alçaklık, görülmemiş bir korkunçluk keşfetmek mümkündü.
Sen yaralandın mı?
Silahta kuru sıkı mermi vardı. Bayıldım ve altıma kaçırdım.
Ervan'ın tüm ruhu çekilmişti sanki. Kapatıyorum.
Bu olayı yüzüme vurarak beni aylarca aşağıladı.
Bana bunları neden anlatıyorsun?
Onun sadece aşırı şiddet düşkünü biri olmadığını anlaman için. O bir akıl hastası.
Bu neyi değiştirir?
Her şeyi. Eylemlerinden sorumlu değil.
Bu durumda onu kapatmak gerekiyor.
Ne olursa olsun böyle söyleme.
Sesinin tonu Fransa Morvansız ne yapar der gibiydi. Ervan'ın içtiği kahve midesini bulandırmıştı. Onu en fazla hasta eden neydi bilmiyordu. Babası mı, annesi mi, yoksa aralarındaki bu çılgın uzlaşma mı? Bu kez gerçekten telefonu kapatıyordu ki birden rastgele sormaya karar verdi.
Lontana, bu sana bir şey çağrıştırıyor mu?
Elbette, oturduğumuz şehir.
Katanga'da mı?
Maden ocaklarının kârlarıyla inşa edilmiş yeni bir şehir. Afrika'daki Avrupalı sömürgecilere ait bir şehir. Ailemle birlikte ben de orada yaşıyordum.
Babası bir keresinde ona şöyle demişti. Annen bir yüzyıldan fazla bir süredir Zaire'de çürüyen, baba tarafından Vallon kökenli bir ailenin yaşam enerjisini kaybetmiş kızıydı. Hem Belçikalı hem de Kongoludur. Bir alana bir bedava. İntihar etmeden önce Di Greco bir kağıda bu ismi yazmış. Sana göre bunun sebebi ne olabilir?
Bilmiyorum.
Ölmeden önce seçtiği son sözcük bu. O şehirde istisnai bir şeyler olmuş olmalı, öyle değil mi?
Belki de onun için. Tekrar söylüyorum, onu çok az tanıyordum.
Düşün, özel bir olay hatırlamıyor musun? Kadın derin bir iç çekti. Bu aynı zamanda bir gülümseme olarak da değerlendirilebilirdi.
Tek bir olay hatırlıyorum, çok önemli bir olay. Ama Di Greco ile ilgisi yok.
Nedir?
Sen orada doğdun hayatım.
53. Bölüm. Morvan sıçrayarak uyandı. Bir an hem amnezi hem de tetanoz olduğunu sandı. Silkelendi ve melekelerini yeniden kazandı. Saatine göz attı. 12'yi 10 geçiyordu. Bovo meydanındaki ofisini tanıdı. Lanet olsun. Kanepesine oturmuş ve uyuyakalmış olmalıydı. Yaşlı bir adam gibi. Kimse onu uyandırmaya cesaret edememişti. Onun en ufak bir şeye dahi tepki göstermesini bekleyen sekreteri bile, çalan cep telefonunu bile duymamıştı. Bir küfür daha savurdu, sonra hole çıktı. İlk tepkisi mesajları dinlemek oldu. Ne Gael'den ne de Ervan'dan bir haber vardı. Genelkurmay'dan gelen telexleri kontrol etti. Sıradan konular dışında bir şey yoktu. Büyük oyunu başlatması gerekiyordu. Cep telefonu titredi, telefonunu bulmak için birkaç saniye uğraştı. Yastıkların arasına düşmüştü. Maggie, kahretsin, gün kesinlikle berbat başlıyordu.
Az önce Ervan'la konuştum diye lafa girdi kadın, daha günaydın bile demeden. Bana Lontano ile ilgili sorular sordu.
Morvan yüzünü sıvazladı. Beni de aradı, biliyorum, ona ne söyledin?
Orada doğduğunu.
Morvan pencereye yaklaştı ve havanın güzel olduğunu fark etti. Bunun farkına varmak bile yüreğinin sıkışmasına neden oldu. Şiddetli bir fırtınanın çatıların üstündeki bulutları sürüklemesini ve sel gibi yağan yağmurun şehri yutmasını isterdi.
Peki sen ne söyledin diye sordu kadın.
Hiç, onunla yüz yüze konuşacağım.
Di Greco ile olan hikaye de neyin nesi, bu kelime saçmalığı.
Bilmiyorum, ilgileniyorum.
Bunun Ervan'ın soruşturmasıyla bir ilgisi var mı?
Onu bekliyorum, bana açıklayacak.
Maggie bir an sessiz kaldı. Sana yemin ederim diye devam etti sonra. Eğer o yaşlı kaçık geçmişi depreştirmek için bunu yazdıysa mezarını kazarım ve parmaklarımla gözlerini oyarım.
Sana ilgilendiğimi söyledim.
Sert bir şekilde telefonu kapattı. Lontano'yu rüyasında görmüştü, bundan emindi ama başka bir şey hatırlamıyordu.
Peki Zaire neden bu şekilde su yüzüne çıkmıştı? Di Greco ne söylemek istemişti? Maggi yanılıyordu. Amiral eski suçları ortaya dökmek istemiyordu. Ona bir mesaj yollamıştı, bir tek ona. Ama bu mesaj neydi? Kafasını suyun altına soktu, sonra klimayı en soğuğa ayarladı. Bu lanetli ismi kafasından kovdu ve şu an acil olan meseleye yoğunlaştı. Gael. Sabit telefonunu aldı, adamlarının çoğuyla temas kurdu. İlkesel olarak kızının ekintiye getirmediği başka adamlar seçmişti. Onlara kızının telefon çağrılarını, internet bağlantılarını, banka hesaplarını, Velip'le gidip geldiği yerleri, dipnot, Velip, bisiklet kiralama sistemi. Küçük hanım bisiklet sporu yapıyordu. Yakın çevresinin telefon çağrılarını ve e-postalarını araştırmalarını, taksi şirketlerini kontrol etmelerini emretti. Ayrıca Paris çapında bir arama emri çıkarılmasını ve görgü tanığı çağrısı yapılmasını da istedi. Edepli bir baba gibi davranmanın sırası değildi. Çarkları çalıştırdıktan sonra yeniden Lontano konusuna döndü. Gözlüğünü taktı ve Google'a bağlandı. Dünyanın bu unutulmuş köşesinde yeni bir olayın meydana gelmiş olmasından kuşkulanıyordu. Ama bunu bilmek imkansızdı. Lontano ile ilgili tek bir satır, tek bir kelime yoktu. Geçmişin külleri iyice soğumuştu. Bugün bu eski şehir savaş bölgesinin tam ortasında kalmış, çalılarla kaplı bir yıkıntı alanından başka bir şey değildi. Zaten orada bir şey meydana gelseydi ilk onun haberi olurdu. Telex vızıldamaya başladı. Morvan makineden çıkan satırlara göz attı ve nefes alamaz oldu. Tek harekette kağıdı makineden yırtıp aldı ve dikkatle okudu. Genç bir kadın cesedi, 25 ila 30 yaşları arasında. Quai de Orfevre'in tam karşısındaki Grand Augustin alt rıhtımındaki eski havalandırma boşluklarının dibinde bulunmuştu. Ceset saat 11 sularında gezi teknesiyle dolaşan turistler tarafından fark edilmiş ve paniğe yol açmıştı. Polis hemen olay yerine intikal etmişti. Nehir trafiği yeni bir emre kadar durdurulmuştu. Telex'te daha fazla bir bilgi yoktu. Kurbanın eşkali belirtilmemişti. Ölüm sebebi hakkında kesin bir açıklama yapılmamıştı. Ne cesedin pozisyonu hakkında ne de boşluğa yerleştiriliş tarzı hakkında tek bir kelime vardı. Morvan yeniden telefonunu aldı. 5 dakika olmadan olay mahallinde ilk gözlemleri yapmak için alelacele seçilmiş yüzbaşı Sercan'ın isimli şaka gibiydi telefon numarasını buldu. Dipnot Sergeant Fransızca çavuş. Adli polis telefonu ikinci çalıştı açıldı. Cinayet bürosunun Morvan'ın kim olduğunu bilmeyen, sadece oğlu Ervan'ı tanıyan çaylak bir polisiydi. Adam duruma hakim değil gibiydi. Daha da kötüsü telefonda Morvan'a bilgi vermeyi reddederek yüksek rütbeli bir polis gibi davrandı. İhtiyar sakin kalmaya çalışarak ona bu şekilde davranmaya devam ederse, yaz sonunun en yakıcı cinayetiyle ilgilenmek yerine kendini emniyetin araştırmalar ve istatistikler dairesinde bulacağını söyledi. ''Kızın kimliği belirlenmiş mi?'' ''Henüz hayır.'' diye geveledi Berike. ''Kadın çıplakmış ve vücudu yaralarla kaplıymış ve...'' ''Saç rengi?'' ''Kırmızı.'' ''Kırmızı mı?'' ''Yani kızıl sarı ama saçının sadece yarısı vardı.'' Morvan göğüs kafesindeki baskının azaldığını hissetti. Özel bir işaret. Şimdilik bir şey bulunmadı. Ceset hala havalandırma boşluğunun içinde. İkiye katlanmış halde ve derisi berbat durumda. Etlerini sıyırmışlar ve... Herhangi bir dövme. Şimdiden birkaç tane sapladılar. Boynunda Outlaw harfleri. Morvan iyice ferahladı. Gail'in vücudunda en ufak bir yazı yoktu. Bunun mesleğinde karşısına çıkabilecek fırsatları sınırlandırabileceğini söylemişti. Bu defalık kurtulmuşlardı. Bir defadan bir şey olmazdı. Ama can sıkıcı bir başka nokta daha vardı. Kalçasında da bir tane var. Sakallı tuhaf bir kafa diye ekledi adli polis. Nefesi bir kez daha kesildi. Nisan 2009. O sırada bir şartlı salıverme komisyonunun üyesiydi. Kadın ağır şiddet uygulamaktan, çete üyesi olmaktan ve silahlı saldırıda bulunmaktan Fleury'de 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası almıştı. Morvan diğer komisyon üyelerinin ve ceza hakiminin önünde ona kısa tişörtünün altından görünen sol kalçasının üstündeki dövmenin kime ait olduğunu sormuştu. Kadının boğuk ve çatallı sesi hala kulaklarındaydı. Charles Manson. Morbun ona iki tokat atmayı çok isterdi. Öncelikle okuma yazması olmayan kokuşmuş bir sadistin portresini dövme yaptırmak bir başkaldırı eylemi değil, aptallıktı. İkincisi size bir ev ve bir iş bulabilecek bir topluluğun önünde bunu itiraf etmek daha büyük bir aptallıktı. Yine de şartlı salıvermeler tartışılırken onu hararetle savunmuştu. Bu küçük kızdan etkilenmişti. Şartlı salıverme hakkını elde etmişti. Daha sonra onun Marx olduğunu söylemen gerekirdi diye ona sitem etmiş, bunun üzerine kız da başka bir suç gurusu değil mi diye karşılık vermişti. Bir aptallık daha ama yine de punkçı kız hoşuna gidiyordu. Kızın kötüye meyilli ancak umut vaat eden hoyrat bir enerjisi vardı. Morvan ona ev bulmuş, yardım etmiş, iş vermişti. Görüşmeleri sırasında onun diğer dövmelerini görme olanağı da bulmuştu. Boynundaki outlaw kelimesi de bunlardan biriydi. Kriminal büro teknisyenleri ilk numuneleri aldılar diye devam ediyordu yüzbaşı. Parmak izleri de alındı. Eğer daha önceden fişlendiyse kimliğini saptamayı kolaylaştıracaktır bu. Neden fişlenmiş olsun ki? Bilmiyorum diye hemen toparladı genç polis. Dövmeler, kırmızı saçlar, ayrıca tırnakları da siyah ojeli. Polisin sesi sanki uzaklardan geliyordu. O hala 2009 yılındaydı. 23 yaşında olmasına rağmen kız 16'sından fazla göstermiyordu. Gözlerinde arzunun düşsel sınırı ve Morvan'ın kanatları altında olmanın verdiği güvenin. O günden beri ayda en az bir kez birlikte öğle yemeği yiyorlar, Morvan da bu vesileyle ona para veriyordu. Kıza elini sürmemişti, Pigmalion gibi davranmaktan hoşlanıyordu. Dipnot Pigmalion Yunan mitolojisinde Kıbrıslı heykeltıraş, kendi yonttuğu bir heykele aşık olmuştur. İtfaiyeciler onu çıkarmaya geldiler mi? Buradalar ama havalandırma boşluğu 2 metre yukarıda ve... Bunun için beni bekleyin. Ama bölüm amiri Fitusi ile geliyorum. Anlamıyorum. Morvan nazik bir ses tonuyla konuştu. Adam tam yetkili ancak sempatikti de. Anlayamayacağın çok fazla şey var evladım. Kızın adı Anne Simoni. 26 yaşında darp ve gasptan hapis yattı. Ancak bugün toplumun saygıdeğer bir üyesidir. Yani üyesiydi. Hatta emniyet müdürlüğünde araç ruhsat bölümünde çalışıyordu. Siz onu tanıyor musunuz? Hiçbir şey yapmayın. Yarım saat içinde orada olacağım. Telefonu kapattı ve koltuğuna çöktü. Ağırlığına dayanabilmesi için bizzat Morvan'ın takozlarla ve karbon tabakalarla güçlendirdiği bir koltuk. Bu zavallı kızın cesedinin bulunması birçok gerçeği ortaya koyuyordu. İlki, cinayeti işleyen katil Vissa Saviris'in de katiliydi. Kızıl sarı saçlar ve tırnaklar Anne Simoni'ye aitti, buna şüphe yoktu. Ervan ona sivri metal uçlardan, çıkarılan organlardan, bedenin içine gizlenmiş organik kalıntılardan söz etmişti. Şimdilik Morvan bu olayın sonuçlarını düşünmek istemiyordu. Seri katil önceden tasarlama, büyük bir organizasyon, ölüm listesi. Diğer gerçek Morvan'ın bu işe bulaştırılmak istenmesiydi. Sörling'deki şövalye yüzükten sonra kim bilir belki de katil füze tarafından imha edilmiş başka ipuçları da bırakmıştı. Küçük Simoni'nin seçilmesi de ona ulaşmanın başka bir yoluydu. Bu kez onunla ilişki kuracaklardı. Kıza emniyet müdürlüğündeki işi Morvan'ın bulduğunu, apart dairesi için onun kefil olduğunu anlayacaklardı. E-postalarına ve telefon çağrılarına kadar inceleyeceklerdi. Tüm bu küçük şeyler kızın onun metresi olduğuna inanmaları için yeterli olacaktı. Onu sorgulayacaklar, ondan şüphe edecekler, onu becereceklerdi. Cinayet mahallinde ya da kızın dairesinde onu suçlayacak başka ipuçları olduğundan da emindi. Bu paranoya değildi, biri ondan intikam almak istiyordu. Kim, neden? Bu konuya kafa yormanın gereği yoktu. Söylentilerle, sahte kanıtlarla destekleyerek, kendisinin yöntemleriyle onu yok edeceklerdi. İşte bunu engellemesi gerekiyordu. Zaten artık kendini düşünmüyordu. Ama ya eseri? Çocukları için yaptığı onca şey, güç ve servet. İşte bu krallık tehdit altındaydı. 40 yıldan uzun bir süredir sabırla harmanlanmış dosyalar ve entrikalar yumağı yok olma noktasına geliyordu. bu konudaki ilk çatlakları fark etmişti. Ama şimdi tüm blok çöküyordu. Yeniden soyundu ve gömme dolabını açtı. Koyu renkli filafil bir takım pantolon askıları, iki renkli gömlek, siyah kravat, ölülere saygı. Afrika'dan bu yana asla başka bir kıyafetle bir ölünün karşısına çıkmamıştı. Anahtarlarını almadan önce masasına oturdu. Dirseklerini masaya dayayarak başını birleştirdiği ellerine doğru eğdi. Alçak sesle tüm ruhuyla dua etti. Kapalı gözlerinin ardında Aziz Yuhanna'nın vahyindeki Babil şehrinin, dünyanın fahişelerinin ve çirkinliklerinin anasını simgeleyen büyük fahişenin ona göründüğünü sandı. Kadının ve onu taşıyan 7 başlı ve 10 boynuzlu hayvanın sırrı oradaydı, tam karşısında. Eseri, imparatorluğu, hatası, sonunda günahlarının bedelini ödeyecekti. Dua olarak dudaklarının ucuyla ve durmadan vahyin, sanki onun yakın geleceğini özetleyen ünlü ayetini tekrarlıyordu. Gördüğün canavar vardı ve artık yoktur. 26. ayının sonu. Sayfa 268.